Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de aynı zamanda programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyor. Buradaki hayati mevzuları gönlünüze ve gündeminize taşımaya gayret ediyoruz. Hocamızın bilgilendirmeleriyle, şerhleriyle buradaki konuları işlemiş oluyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sefalar verdiniz. Sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Geçen haftaki programımızda alem şumul olmayı konuştuk ve bu konuyu konuşmaya başladık. Yani İslam'ın her yerde ve her zamanda geçerli olduğunu, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında gönderilmiş ve o zamana hapsolunmuş bir din değil, günümüzde de hala geçerliliği olan ve birilerinin işte günümüzde şu olur mu, bu olur mu diye tarihselcilik adı altında İslam'ı kötülemeye, İslam'ı bitirmeye çalıştıkları şu günde, bu günlerde aslında İslam'ın evrensel bir din olduğunu, Kur'an'ın ve sünnetin, Peygamber Efendimizin hadislerinin hala geçerliliğini koruduğunu ve buna iman ettiğimizi bir kez daha hatırlamış olduk ve az önce de ifade ettiğimiz gibi tarihselciliği konuşmaya başlamıştık ve Kur'an-ı Kerim'in bu yönüyle mucize olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim olduğunu ve Kur'an-ı Kerim'in de geçerliliğini koruduğunu, hala bize yön verdiğini konuşmaya başlamıştık. Buradan da devam edelim hocam. Kur'an-ı Kerim nasıl hala geçerliliğini koruyabiliyor, buna iman ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de en büyük mucizesi. Bu konuda tarihselcilere, oryantalistlere verecek cevabınız nedir? Buradan devam edelim.
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ve ba'd. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aslında hulasasını vermiş olduk dersin.
Eyvallah.
Ancak burada detayımızda dikkat çekmemiz gereken yerler var. Onlardan birincisi, tabii ki biz biliyoruz. Ve merselnake illa rahmeten lil alemin diye ayet-i kerimede buyurulan Allah-u Teala'nın peygamberini bütün insanlara rahmet olsun. Tabii buradaki alemlerden kastımız sadece insanlık değil, cinler alemi vesair alemler de işin içerisinde. Ama burada asıl dikkat çekilecek olan taraf bir zaman ve mekan kaydının olmamaklığıyladır. Aslında Hazreti Peygamber'e gönderilmiş olan Hatümül Enbiya diye isimlendirilen, Hazreti Peygamber'e verilmiş olan o ilahi mesajın ila yevmil kıyame, yani kıyamet gününe kadar, hatta kıyametten sonrasını da etkileyecek derecede tesirli olduğu, yani orada da devamının olduğu. Çünkü biz şahit bir ümmet olarak gönderildiğimizi ifade buyuruyor Kur'an. Yani Hazreti Peygamber ümmeti sair ümmetlere şahitlik edecek olan ümmetler içerisinde, hem ayet-i kerimelerde hem hadis-i şeriflerde bunlar bize açıkça bildiriliyor. Yani biz ahirette de belki diğer ümmetlerin iman edip etmemekliğiyle ilgili bir sualle, bunlara şahit misiniz sualle karşılaşacak olan ümmetiz aslında. Bu da yani yine tevhid bağlamında, tevhid esaslı düşündüğümüzde vazifenin kıyametin kopmasıyla da bitmediğini gösteriyor. Çünkü kıyametten sonraki ahvali de bize, halleri de bize haber veren ayetler, kıyameti de anlatan ayetler bize bunları anlatır aslında.
Şunu söyleyebilir miyiz hocam? İslam'dan önceki ümmetlerin de sorgusu aslında Kur'an-ı Kerim üzere yapılacaktır. Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine göre değerlendirilecektir.
Yani eğer tevhid esaslı düşünürsek, yani la nüferriku beyne ahadim min rusulih ifadesi
ayetteki. Kur'an-ı Kerim'in evrenselliği açısından söylüyorum bunu.
Ha tabii, yani şöyle diyelim. Diyelim ki biz bir gayrimüslim bir şahsiyetin, yani bizim buradaki ifademizle ümmeti icabe, ümmeti gayri icabe. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğine evet demiş, kabul etmişlere ümmeti icabe, yani olayı kabul eden, ümmeti gayri icabe de onu kabul etmeyip elinin dışına, elinin tersiyle itenler diyelim. Tabii ki bunların hesapları, kitapları elbette ki Kur'an-ı Kerim üzerinden verilecektir. Yani neticede men rabbuke sorusu, Rabbin kimdir sorusu, kendisine Kur'anca tanımlanmış olan bir ilahın tarifidir. Bugün Rab diye ifade edilen, Tanrı kavramıyla ifade edilen ya da bugün İngilizcesiyle God olarak ifade edilen ya da sair dillerde Elohim vesaire gibi isimlerle ifade edilen Tanrı ifadesi karşılığı, ilah ifadesi gerçek midir değil midirin ölçüsü yine Kur'an'da zikredilen Allah'ın bize bildirmiş olduğu ilah ifadesininle aynı olup olmadığının ölçüsü yine Kur'an'la yapılacaktır. Yani şöyle de diyebiliriz biraz daha açarsak. Peygamber denilen vahyin muhatabı olan şahsın peygamber olmaklığı bir peygamber kimliği taşımaklığıyladır. Yani ya Rasul'dür ya Nebi'dir. Rasul ise kendisine kitap verilmiş ve kendinden önceki kitapların artık hükmünü dışarıda bırakmış manasında farklı bir kitapla gelen anlamında. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sayı bellidir ama zikredilen kaynaklarda 305 kadar Rasul'ün olduğuyla alakalıdır. Şimdi evet. Bu her bir peygamberin Rasul anlamında kendine verilen bir vahyin karşılığı vardır. Nebi de onların vahiylerine tabi olmuş, o vahiyleri inzarda kullanan, onlara tabi olanlara verilen isimdir. Şimdi bu da 124 bin Galat'ı meşhur ifadesiyle 124 bin peygamberi bizim içimizde olduğunu söyler, geldiğini söyler. O zaman biz bu peygamberlerin nübüvvetinin muhatapları olduğu senelere bakacak olursak, yani peygamberimizden önceki Kur'an öncesi olan dönemlere bakacaksak, o zaman her topluluk kendi kitabıyla, bu anlamda kendi mesajıyla sorgulanacak, sorumlu tutulacaktır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelindiğinde diğerlerinin tamamı Risalet bağlamında peygamberin getirdiği Kur'an'da toplanır. Her biri Kur'an'la birlikte doğruluk anlamı kazanır. Biz buna mevsukiyet diyoruz. Pertekse ile mevsukiyet diyoruz. Bunun karşılığı, yani bugün diyelim ki bir Tevrat'tan bir metin zikrediliyorsa, bugünkü anlamda okuduğumuz Tevrat'ta ya da bugünkü anlamda okuduğumuz İncil'de bir metin zikrediliyorsa ya da Zebur'dan bir metin zikrediliyorsa, o metnin doğruluğunun ölçüsü Kur'an-ı Kerim'le uyup uyuşmamasıyla alakalı.
Tam da bunu sormuştum aslında ben hocam.
Evet. Bu anlamda düşündüğümüzde elbette ki Kur'an-ı Kerim ana ölçüdür, ana miyardır, ana dengedir.
Yani Allah katında din İslam'dır. Ayet-i işte Kerimesinden yola çıkarak aslında işte Tevrat'ın, Zebur'un, Kur'an-ı Kerim'den önceki kitapların da aslında Kur'an-ı Kerim'den bir fark olmadığını biliyoruz.
Tabii şöyle.
Özü itibariyle bozulmamış haliyle.
Tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ehli kitaptan nakille alakalı sorulduğunda Resulullah Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, yani nakilde bulunmanızda bir beis yoktur diyor ama diyor tamamından kabul, tamamından redde bulunmadan. Yani tamamını kabul ettiğiniz zaman tahrif edilmişi de kabul etmiş oluyorsunuz. Tamamını reddettiğiniz zaman vahye tabi olmuş olanı da reddetmiş oluyorsunuz. Peki hocam bunun ölçüsü ne? İşte sizin söylediğiniz tam orası. Bunun ölçüsü Allah ve Resulü'nün, yani Kur'an ve sünnetin belirlediği ölçüde duran hali, eğer mutabıksa, uygunsa o zaman bunun sahih olma ihtimali vardır diyoruz. Yoksa o zaman bu büyük ihtimal tahrifattan konulmuş diyoruz. Ama tahrif edilip edilmeyen metinlerden olup olmadığını bilemediğimiz, Kur'an'da, sünnette açıkça yerini bulamadığımız, orada da duruşumuz eğer bir aykırılık yoksa, Kur'an ve sünnetin zıttına, muhalifine bir durum zikretmiyorsa olma ihtimali vardır denilip geçiliyor. Ya bunlar bizim yaptığımız o çalışmalarda işte bazı akademik araştırmalarda önümüze çıkan haller. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki Tevrat ya da İncil'den gelen bir metnin doğruluğunu teyitte biz öncü olduğunu, önder olduğunu biliyoruz. O zaman Kur'an-ı Kerim bu anlamda hem Tevrat'ın hem İncil'in doğrusu varsa doğrusunu bize gösterir, yanlışı varsa yanlışını gösterir bir kitaptır. Bu anlamda da aslında evrenselliği dikkat ederseniz yine zaman ötesindedir. Çünkü Tevrat'la İncil'le bize indirilen Kur'an arasında 1000 belki 2000 belki 3000 yıllık bir zaman zarfından bahsediyoruz. Yani kendisinden 500 yıl önce nübüvveti olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan bahsediyorum. Milat kabul edersek 610'lar kabul edersek 600 yıl önceki bir kitapla, gerçi onun kitaplaşma süreci 2. 3. yüzyıllardadır. Yani biraz daha yakın dönemdir. Peygamberden Aleyhisselatü Vesselam'dan 300 yıl kadar önceki kitapla Tevrat'ı da bir 1500-2000 yıl kadar geri atarsak, bir kitabın karşılaştırıldığında mukayesesini eğer Kur'an yapıyorsa, ki yapıyor, doğruluk anlamında mukayesesinden bahsediyoruz, o zaman bakın zamanın gerisinde kalanları da, ki Hazreti Adem'in yaratılışını da anlatır, oradaki hadisatın varlığını anlatır, doğruluğunu anlatır, Hazreti Adem'den sonra gelen hadisatı anlatır, Hazreti Nuh anlatır. Yani peygamberler tarihi bu anlamda Kur'an'da var oldukça bize şunu gösteriyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim ilk insanın yaratılışından itibaren, hatta daha öncesi halleri de, işte şeytanın itirazı, meleklerin secde etmesi, ilk yaratılış, bunlarla alakalı bilgiyi de esas aldığımızda biraz daha geri gitmiş olursak şöyle diyebiliriz. Allah-u Teala'nın bize yaratmayı başlattığı andan itibaren yaratmayı son kıldığı, artık bitirdiği, kendi indinde söylüyoruz bunu. Ana kadar Kur'an-ı Kerim yine hüküm sahibidir. Hazreti Peygamber'e de hükmü bu anlamda geçerlidir, evet, demek bu. Yani evrensellikten kastınız sadece zaman ve mekan değil. Bu da sadece bir iki zaman aralığı değil, zamanlardan öte bir aralık.
Evet, ki geçtiğimiz haftaki programımızda zannediyorum geçen haftaki programımızdaydı. Peygamber Efendimizin o manada ilk yaratılan kişi olduğunu.
Evet, evveli mahalakallahu nuri demiştik.
Yani. Demiştik yani o manada Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinin ve Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğini bu manada konuşmuş olduk. Bu haftada biraz daha sizin doktora tezinizden de yola çıkarak aslında tarihselcilere Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğini, geçerliliğini sorgulayan, evet, nasipsizlere de bir cevap vermiş olduk diyelim. Bir de hocam Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinin, işte vahyin başlangıcının Arabistan'da yapılıyor olmasının, evet, hikmeti de var. Bunu, evet, konuşsak.
Tabii.
Niye Arabistan? Niye o topraklar?
Şimdi tabii biz Hazreti Allah yaratmayı murad ettiğinde, Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemizi cennetten yeryüzüne indirdiğinde indirdiği mekan, toprak, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bugün Filipinler Seylan bölgesi olduğu kaynaklarımızda geçiyor. Hazreti Havva annemizin de Cidde bölgesine indirildiği söyleniyor. Sonra Arafat'ta bir araya getirdiler. Hac'daki Arafat'taki duruşta oradan sünneten bizde var olur deniliyor kaynaklarımızda. İslam'ın ilk mabedi Kâbetullah buraya inşa ediliyor. Bu tabii tarihi bir süreç anlamında düşünecek, evet, olursak Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kadar olan o süreçte tevhid merkezi sanki Kâbetullah'ın olduğu merkez Arap dünyası olarak kabul ediliyor. Ancak Hazreti Peygamber dönemine gelindiğinde Kur'an-ı Kerim'in orada ikra ayetleriyle Hazreti Peygamber'e gelmesi zamanı kuzeyde işte Şam bölgesinde Bizans'ın, yine Yunan Helenistik kültürün biraz daha batı bölgesine hakim kalan, doğuda Fars, Pers İmparatorluğu'nun yani Zerdüşlük ve Konfüçyüzm gibi bazı algıların, yine diğer tarafta Hindistan bölgesindeki Budizm vesairenin varlığı, biraz da çevresel faktörlerin etkisiyle biz şunu görüyoruz. Mesela Bizans'ta bir Hristiyanlığın hakimiyeti var. Orada artık Sezar'ın hakkı Sezar'a, hatta kralın dinleştirildiği, kralın artık kitaplaştırıldığı, kralın haşa ilahlaştırıldığı bir kraliyet algısı karşımıza çıkıyor. Bugün dikkatinizi çekerse batıda köklü olduğu düşünülen devletlerin hepsinde kraliyet vardır. İşte Almanya krallığı vardır, Macaristan krallığı vardır, İspanya krallığı vardır.
İngiltere.
Bakarsınız İngiltere krallığı vardır, vardır da vardır. Portekiz krallığı vardır vesaire, İspanya krallığı vardır vesaire. Bu krallıklar aslında devlet yönetim şekli olarak vazifesini yitirmiş durumda. Zaten bunlar yönetim olarak bir etkiye sahip değiller.
Kiliseyi yönetiyorlar.
Kiliseyi, aslında onların buradaki kraliyetteki etki, bu ilk yüzyıllardaki Paulus Sempol denilen o Hazreti İsa'ya ilk dönemlerde aykırı davranan adamın, daha sonraki dönemlerde Hazreti İsa'dan sonra Hristiyan olduğunu söyleyip Yahudi Ferisi bir topluluğun adamıydı o. Din adamıydı, evet, etkili bir din adamıydı. Onunla birlikte Roma'ya, yani Bizans'a bugünkü anlayacağımız manada Roma'ya dini yedirmesi meselesi vardı. Hristiyanlığı yedirmesi meselesi vardı. Orada kullandığı hallerden birisiydi bu. Aslında aristokrat Hristiyanlık diyelim. Aristokrat, kalburüstü, burjuvayı temsil eden bir Hristiyanlık algısı. Biraz daha toplumun ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşlarını kabul etmeyecek derecede krallaştıran, kraliyetleştiren bir din algısına büründürdü Hristiyanlığı. Tabii bu kabul gördü. Kabul görünce Batı bu şekliyle Bizans'la, yani Roma ile birlikte Hristiyanlığı alıp mevcut bugünkü aslında İstanbul'da merkez olmak üzere, biliyorsunuz ilk konsüller İstanbul'da toplandı, İznik'te, evet, toplandı. Kadıköy konsülleri var, işte Efes konsülleri var. Daha sonra 24 kadar konsülün olduğunu biliyoruz biz tarihte. Konsüller dediğimiz Hristiyan din adamlarının din adına yapılacak işleri takipteki toplantılarının bulunduğu o büyük toplantılara deniliyor. Bunların büyük etkili olanları İstanbul ve İznik konsülleri üzerinde yapılanlardır. Bu haliyle bir Hristiyanlık vardı. Ama burada Hristiyanlık tamamen kraliyetleşmiş, burjuvalaşmış, artık toplumun alt tabakasını zedeleyen hale gelmiş. Burada Barnabasçılarla aralarında, tabii uzun bir mesele bu, aralarında olan bir mücadele ve Barnabasçıları sürmeleri hadisesi var. Akabinde bir ikincisi, akidede artık 3. 4. asırlar itibariyle belki akidede baba oğul kutsal ruh inançlarıyla birlikte teslis akidesi, aslında şirktir bunun karşılığı, yerleşiyor ve bu haliyle Hristiyanlık bir anlam kazanıyor ve burada yeni bir peygamberin, yeni bir dinin algısı yerleşecek durumda değil. Biraz daha temiz ve nezih bir bölge gerekiyor. Diğer tarafta Farisi dediğimiz Pers topluluğunun olduğu yer var. Orada ateşperestler var, ateşe tapıyorlar. Artı orada sahip olan o Zerdüşlük dininde farklı bir algı söz konusu. Ahlak sıfır, hatta sıfırın altına inmiş. Anne baba, kardeş, kız, çocuk vesaire, bunların fuhşiyata kadar varacak şekilde helallikleri olmuş. Kendi aralarında böyle bir hale büründürülmüş orası. Yani ahlak tamamen bitmiş ve ahlak sıfırın altına da inmiş bir vaziyette. Diğer taraftan baktığımızda bugün işte uzak doğu dinleri diyebildiğim işte Budizm, Brahmanizm vesaire gibi dinlerde tanrı çok. Yani bir değil binlerce tanrı var. Hatta bizim bir dönem Konya'da bir kurumda görev yapmıştık. Orada bir öğrencimiz vardı. Moğolistan'dan gelmiş. Aslen Çinliydi, Budist. Kendisi mimarlık okuyordu. Yüksek lisans yapıyordu. Böyle bir ziyarete gelmişti bizi yurttayken. Benim ilahiyatçı olduğumu duyunca gelmişti. Biraz onunla konuşurken dedim ki seninle beraber böyle gitsek, tebliğde bulunsak o bölgelerde nasıl olur falan diye. Hatta kendi de şeydi ama, Budist'ti ama. Ben Budizmi ona sormuştum. O üç ayrı Budistlik bana anlatmıştı. Öğretileriyle birlikte. Dedim ki peki dedim Müslümanlığı kabul etsek, gitsek. Hocam kabul ederler dedi. Hiçbir sıkıntı yok dedi. Neden? 10 bin tane dini var hocam dedi oranın dedi. 10 bin birinci siz olursunuz dedi. Yani böyle bir dinler kalabalıklığı olan.
Enflasyon
yani. Öyle bir kabarık bir sayıdan bahsetti bana. Ben şok olmuştum o zaman. Dedim yani işte öyle bir ortam söz konusu. Dinlerin olduğu ortam söz konusu. Batıya geldiğimizde batıda Helenistik kültür var, paganizm var, antropomorfik bir algı var. Yani tanrı cisimleştirilmiş, figürleştirilmiş, yarı insan yarı tanrı figürleri insanlar arasında din olarak karşımıza çıkarılmış. Buralarda da vahyin inkişafı söz konusu olmayacaktı. Cenab-ı Hak mevcut mekanda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la birlikte Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı yerleştirdiği, daha sonra Curhum kabilesi kuzey bölgesinden geliyor. Büyük ihtimal Mezopotamya taraflarından geliyor. Onlar Arap toplulukları. Onlar suyu gördükleri zaman Hacer annemizden izin isteyip o bölgeye yerleşmişlerdi. Arapça lisan olarak Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın evlendiği hanımlarıyla da öğrendiği bir dil olmuştu. Ve akabinde de oraya bir topluluk, aslında tevhid olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha sonra oraya iltica ettiğinde yerleşmiş oldu. Arapça dilinin oradaki tesiri, Arapça lisan olarak kuvveti, kudreti, tabi burada İmani olarak bir tevhid merkezi olması, peygamberlerin hemen hemen her birinin uğrak noktasıdır. Bugünkü Kâbetullah ve bugünkü Mescid-i Aksa'mızın, Kudüs'ümüzün olduğu yerler, Gazze'mizin olduğu yerler. Bugünkü kavga da bu yüzden çıkar zaten. Yahudi orasını kendisine vaat edilmiş olarak görür ve kendisine vaat edilmiş olarak lanse eder bunu. Eğer bu bir vaat edilme ise orada iman, tevhid ve Tevrat ehline vaat edilmedir. Eğer Tevrat Hazreti Musa'nın getirdiği Tevrat ise o Yahudi, bu Yahudi asla değildir. Oradaki Tevrat ehli, yani İslam'ı evrensel olarak düşündüğümüzde tevhidi içerisine alan Kur'an aslında oranın Tevrat'ını içine alan haldedir. Aslında orası yine Müslümanlara vaat edilmiş olur. Eğer bu vaat edilmişse Tevrat'ta. Bu önemli bir mesele aslında.
Evet.
Bugünkü belki kaçırdıkları noktada burası. Neticede zelil olacaklar inşallah. Hak gelecek, onlar da zahir olacak biiznillah.
İnşallah.
Tabii burada Arapçanın lugavi gücü bu çok önemli demiştik. Tabii burada bir diğer mekan merkez bir konumda Arap Yarımadası. Yani o bölge merkez bir konumda. Her ne kadar etrafı çöllerle kaplı da olsa toplumun içerisinde ticaret yapan ve böyle fikri cereyanlara da çok fazla kapılmamış. Her ne kadar biz cahiliye toplumunun sıkıntılarını bilsek de toplum olarak o dönemin işte çocukların toprağa gömülmesiyle, fuhşiyatın yayılmasıyla çevreye göre baktığımızda burası biraz daha korunmuş halde. Burası biraz daha kabul edilebilir halde, öyle diyelim. Hazreti Peygamber'in de düzelmeye müsait. Hatta şöyle, o kötü hasletler daha sonra iyiye tevdi edecek Cenab-ı Hak.
Yani evet. Çünkü yani cahiliye dönemi dediğimiz dönem bilmemezlik değil, yanlış bilmezlik
elbette,
değil mi hocam?
Elbette. Şey. Tabii çok güzel hocam. Allah razı olsun. Biz şimdi cahiliye dediğimiz zaman hiçbir şey bilmeyen kimseye cahil adı veriyoruz. Aslında bu yanlış bir kullanım. Cahil dediğimiz kimse bildiğini yanlış bilene denir. Evet. Bilmeyen adam zaten bilmiyordur. Bilmediğinin cahili olamazsınız. Onu bilmiyorsunuzdur. Bildiğiniz şeye cehalet yaparsınız. Onu cahilce, yanlışça bilirsiniz. Yani tıptan anlamayan birisinin tıp doktoru gibi hüküm vermesini düşünün. Ya da siyasetten anlamayan birisinin siyasetten anlıyormuş gibi bir şeyler söylemesini, iktisattan, ekonomiden anlamayanın böyle bunu genişletebilirsiniz. Bu anlamda onlarda bir Allah inancı var. Hatta Kur'an-ı Kerim'i okursa dinleyenlerimiz bunu göreceklerdir. İşte yeryüzünü kim yarattı, işte rızkı kim indirdi size gibi. Allahu diye geçer. Allah değil midir o? Allahu. Aslında Allahu, yani soru işaretidir oradaki el. Allah değil midir diye onlar da evet derler diyor. Yani bunu yapan Allah değil midir? Evet derler. Bu neden Allah değil midir? Evet derler. Peki niçin ortak koşuyorsunuz diye sorulduğunda genel olarak söylüyoruz tabii biz bunu. Diyor ki Onlar atalarımızı üzerinde bulduğumuza tabi oluruz. Peki atalarınız ya bunu yanlış biliyorlarsa? Hı hı. İşte bu soru böyle gelir. İşte yanlış biliyorlarsanın karşılığı aslında cehaletin karşılığı. Evet. O yüzden o döneme cahiliye dönemi diyoruz. Bugün bir putu kutsallıyorlarsa, bir puta tapıyorlarsa onu kendilerini Allah'a yakın etsin diye inandıklarını söyleyerek tapıyorlar. Eğer bir putu araya koyuyorlarsa onu kendilerine işte savaşta Allah'tan yardım olsun diye araya koyduklarını söylüyorlar. İşte melekler Allah'ın kızları ifadesi kullanıyorlar. Bu haliyle bir yanlış tevhid algısı, bir yanlış tevhid ne diyelim anlayışı ortaya çıkıyor. Ve bu haliyle bunun adına cahiliye deniyor. Aslında Cenab-ı Peygamber o içlerinden gelen bir peygamber olmakla onları hakim oldukları o yanlış anlayışın, yanlış kültürün doğrultulması adına bir düzeltmeyle geliyor ve ellerindeki o yanlış bilgiyi, cahiliyeyi bilgiye, hak dine çevirmeye geliyor. İşte ayeti kerimedeki o ifadeyle ca'el hak zehakal batıl. Hak geldi, batıl zail oldu. İşte batılın izolesi, hakkın izafesi, ortaya çıkışı ve oraya tabi olma üzere geldi. Asıl burada çok önemli bir mesele var. Belki vaktimiz buna yetmeyecek ama Arap peygamberi deyip birilerinin Hazreti Peygamberi burada müşahhaslaştırıp yani onun getirmiş olduğu, almış olduğu vahiy, onu bize takdim etmiş olduğu vahiy, ona inen vahiy o dönemle alakalıydı. Bu döneme çok fazla bir şey ifade etmez. O dönemin sözleriydi, bu döneme ifade etmez anlamında. Aslında bu tarihselcilerin de bizim önümüze getirdiği, daha çok oryantalistlerde gördüğümüz, bizim çalışmamızın da bir kısmında bu var. Halin karşılığı, peygamberin aleyhissalatü vesselam etkilenip diğer dinlerden alıp ve o topluma uydurup yeni bir din teşekkül ettirdiği üzere
ve sadece o kültüre tesir edecek bir
ve oraya din. Ait olduğu hal iddiasıyla getirilen bir din. Yani peygamber geldi, oraya geldi, oranı peygamberdir.
Onlara hitap etti.
Onlara bizi hitap eder, bizi de ilgilendirmez diye önümüze bir algı, bir
bunu
görüş
çıkarır. Bunu önümüzdeki hafta konuşsak hocam.
Peki, olur.
Bu tezi de önümüzdeki hafta çürütmüş olsak o manada. Peki. Arap peygamberi iftirası diye bir başlığımızda zaten muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi de başlık olarak da bunu işliyor. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim inşallah.
Tamam inşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
Ben Allah razı olsun hocam. Sizler sağ olun. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında bu hafta Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayetlerin ve hadisi şeriflerin alem şumul oluşunu ve evrenselliğini koruduğunu konuşmuş olduk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Peygamber Efendimizin özelinde de bir konuyu işlemiş olacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Yarın yine saatler 12.15'i gösterdiğinde bizler mikrofonumuzun başında olacağız ve Nebiler Silsilesi programıyla huzurlarınızda olacağız diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.